Herkese selam. Bir son dakika canlı yayınıyla karşınızdayım. Çünkü seçimden sonra Türkiye'de çok sıcak gelişmeler oluyor. Ve bu sıcak gelişmeler nedeniyle de hemen canlı yayınlar yapmak gerekiyor. Van'da biliyorsunuz çok sıcak gelişmeler yaşandı seçimden sonra. Adeta İstanbul'la Ankara'daki zaferin konuşulmaması için Erdoğan bir karışıklık ortaya çıkardı. Seçim konuşulmasın, bu karışıklık, sokak olayları filan bunlar konuşulsun diye adeta bir karışıklık çıkardı. Neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani zaferi kazanan tarafın İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki zaferini kursağında bıraktı Erdoğan ve bunu konuşturmadı. Ama beklemediği bir hadise gerçekleşti ve bir birlik ortam oluştu. Şimdi bu birlik ortamı üzerine bu videoda biraz konuşacağız beraber. Fakat onun öncesinde hemen sizden yine tekrar rica ediyorum. Yayınımın daha çok kişiye ulaşması için yayını beğenmeniz, sosyal medya platformları üzerinden yayını paylaşmanız çok önemli. Ben de yayını sosyal medya platformları üzerinden şimdi paylaşıyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan vereceğim bilgiler Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından da çok önemli. Çünkü Ekrem İmamoğlu çok önemli bir liderlik sınavı verdi. Ve bugün Van'da mazbatanın tekrar geri verilmesi hadisesi de Ekrem İmamoğlu'nun da bir yatsınamayacak payı var. Onun da onun hakkının da teslim edilmesi lazım kendisine. Bunların hepsinin detaylarını bulacağınız böyle hızlı bir canlı yayın olacak ama bence çok önemli Türkiye açısından, Türkiye'nin şu an içinden geçtiği durum açısından. Şimdi tabii ki evet sorular geliyor hemen. Sorularınıza da cevap vereceğim tabii ki. Yayın boyunca sorularınıza da cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdi birkaç durum gerçekleşti arkadaşlar. Yayın bu Van'daki hadiseden sonra, seçimdeki hadiseden sonra. Şimdi Erdoğan biliyorsunuz balkon konuşmasına çıktı ve balkon konuşmasında genel olarak seçim sonuçlarına saygılı olacaklarını, olacağını ilan etti. Fakat oraya bir parantez açtı. Ve özellikle Kürtler konusunda bu bölücülük filan diye tanımladığı konuda Erdoğan sert olacağına ilişkin mesaj verdi. Ve iradesini bölücü örgüte satmış, köle olmuş onlar filan gibi bazı cümleler kurdu. Şimdi buradan Erdoğan'ın oyunu yine Kürtler üzerinden kuracağına ilişkin çok net bir mesajdı. Ve Erdoğan 7 Haziran'da yaptığının aynısını yapmak istedi. 7 Haziran 2015'te tek başına iktidar olmayı kaybetmişti ve bundan dolayı da Selahattin Demirtaş'ı HDP'yi suçlamıştı. Ondan sonra da Kürtlere yönelik bir savaş ortamı oluşturdu. PKK da zaten buna dünden razıydı. Ortalığı cehenneme çevirdiler ve Erdoğan %49'da geldi. Yine aynı oyunu oynayacak yani Erdoğan. Yine bildiğimiz aynı temcit pilavını oynayacak. Zaten seçimi kaybedeceğini önceden bildiği için bunun öncesinde bazı hazırlıklar yapmıştı. Özellikle işte Kandil'e büyük bir operasyon, bahar aylarıyla birlikte büyük bir operasyon başlatabilmek için işte MİT Müsteşarını, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Irak'a yol yaptı resmen bunlar. Defalarca Irak'a gittiler, geldiler. Ama Erdoğan'ın beklediği olmadı. Niye olmadı beklediği? Birlik ruhu sayesinde. Ve bu birlik ruhu arkadaşlar işte bu rejimden kurtulmamızda da bütün despotik rejimlerden kurtulmamızda da en önemli etkendir. Peki bu birlik ruhu nasıl oluştu? Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok büyük kırılmalardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın ve onunla birlikte diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılarak tutuklanmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun korkak liderliğiydi. Kemal Kılıçdaroğlu orada anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demişti. Niye? Bize PKK'lı demesinler diye. Kemal Kılıçdaroğlu bana PKK'lı demesinler diye, bana Gülenci demesinler diye filan. Böyle komplekslerle o kadar çok büyük hata yaptı ki Erdoğan'ın liderlik ömrünü uzattı da uzattı. Nihayetinde ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri nasıl kaybetti? İşte bir tane fake PKK'lı videosu oluşturdular. O fake videoyu yaydılar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesindeki etkenlerden bir tanesi. Yani bana PKK'lı demesinler diye kompleksten komplekse girdi Kemal Kılıçdaroğlu. En nihayetinde yine dediler. Şimdi burada bu seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu bu zokayı yemedi ve aslında genç bir lider olarak önemli bir liderlik testinden geçmiş oldu. Ve Van'da Abdullah Zeydan'ın hakkının gasp edilmesi konusunda lafı evirip çevirip yuvarlak filan konuşmak yerine Arkadaşlar bu haksızlıktır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Mazbatayı verin dedi. Açık ve net biçimde gerçekten de bir liderlik kararlılığı içerisinde net konuştu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel de bir heyet gönderdi Van'a. Bu dayanışma çok önemli. Yani muhalefet bloğunun birlikte olması çok önemliydi. Buradaki çünkü ikinci adım Diyarbakır olacaktı. Ondan sonra devam edecekti. Ankara'ya, İstanbul'a doğru gidecekti. Sarıöküzü vere vere zaten toplum bu noktaya geldi. Burada güzel bir bariyer oluşturuldu mu? Oluşturuldu. Fakat burada kritik bir rol var arkadaşlar. Bugün Twitter'da da biraz değindim bu rolle ilgili. Devletin içerisindeki mesele. O da şu. Güneydoğu'da görev yapan pek çok güvenlik görevlisi bana ulaştılar. Ve bunlar amirleri tarafından sokakta halka ciddi biçimde şiddet uygulanması için baskı gördüklerini fakat bunu yerine getirmek istemediklerini söylediler. Tıpkı o cemselerin içerisine, otobüslerin içerisine doldurulup Güneydoğu illerinde zorla oy vermeye götürülen assubaylar, subaylar, uzman çavuşların yüzlerinden düşen 1000 parçaydı biliyorsunuz. Bunu yapıyor olmaktan nefret ede de götürülmüşlerdi orduya. Ve daha önceki seçimde Şırnak örneğinde de anlattım size. Ordunun içerisinde ya bizi niye götürüyorsunuz filan diye gerilimler bile olmuştu. Fakat bu sefer ta Genelkurmay noktasından baskı kurulduğu için subaylar, uzman çavuşlar gidip oy kullandılar. Onlar nasıl bunu yapmaktan mutlu değillerse aynı şekilde bu amirlerinin Van, Hakkari bölgesini terör ortamına çevirin, halka yönelik şiddet kullanın, halkı bastırın şeklindeki talimatlarına rağmen sokaktaki çok az bir böyle kafa tasçı diyebileceğimiz polisin uyguladığı şiddet ve işkencenin dışında genel olarak bölgedeki güvenlik güçleri halkla karşı karşıya gelmek istemediler. Şimdi Erdoğan tabii devletin içerisindeki bu nabzı alıyor. Bu nabız neye benziyor biliyor musunuz? 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını ilk seçimde vermediler ya, aynı nabız İstanbul'daki Yüksek Seçim Kurulu'ndan, İl Seçim Kurulu'ndan tutun da İstanbul'daki bütün yayını bir yenilerseniz arkadaşlar, yayında bazen böyle ilk başta bir sorun oluyor. Yayını bir yenilerseniz. Aynı nabız şu an Van'da oluşan devlet kademeleri içerisindeki nabız aynıyla birebir İstanbul seçimlerinde de yaşanmıştı. Ve 2019 seçimlerinde Erdoğan devlet mekanizmasına Ekrem İmamoğlu'nun hakkının gasp edilmesiyle ilgili laf geçirememişti arkadaşlar. Dolayısıyla seçimleri yeniletti ama seçimlerde halk daha çok tepkisini gösterdi. Şimdi burada da Ekrem İmamoğlu ve muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun ay bize PKK'lı derler diye o düştüğü hataya düşmedi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın arkasında durdular ve buna tabii ki en büyük desteği de kim verdi? İradesine, oyuna sahip çıkmak isteyen insanlar. Yani sokakta, siyasette ve devletin içerisinde bir birlik oluştu bu konuda diyebilirim. Ve nihayetinde de bu mazbatayı Tayyip Erdoğan geri vermek durumunda kaldı. Şimdi normalde Erdoğan bu tip durumlarda böyle geri adım atayım, ondan sonra ben durumu kabulleneyim, sandıktan bu sonuç çıkmış, ondan sonra ne yapalım filan, böyle bir adam değil. Erdoğan o seçim gecesi, daha doğrusu Erdoğan anketlerde çok iyidir. Seçimden bu sonucun çıkacağını Erdoğan görüyordu zaten anketlerde. Kendi yaptırdıkları çok güvenilir anketlerde. Fakat Erdoğan bu seçim sonuçlarını ben bu halka kustururum diye düşünüyordu. Çünkü 7 Haziran 2015'teki seçim sonuçlarını halka kusturttu. Yani 7000 kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz o süreçte. Aynı şeyi düşündü Erdoğan. Fakat halk bu sefer kusmak istemedi. Siyasetçiler de kusmak istemedi. Kimse oyuna gelmedi. Dolayısıyla Erdoğan burada havayı görünce karşısındaki bloğun iyice güçleneceği ve kendisine doğru ilerleyeceğini görünce bu testten vazgeçti. Fakat bu Erdoğan'ın ilelebet vazgeçeceği anlamına gelmez. Erdoğan rahatsız. Erdoğan bu iktidarı böyle demokratik yollarla filan böyle teslim ederim filan bu kafasında yok. Teslim etmek durumunda kalacak bakın. Halk böyle geniş biçimde Erdoğan'ın karşısında bir blok olunca güçlü kitleler oy vermeyince filan elbette ki teslim etmek zorunda kalacak. Ama Erdoğan diyor ki ben diyor böyle teslim etmem diyor. Alavere yaparım, dalavere yaparım, ülkeyi savaşa sokarım, onu yaparım, bunu yaparım. Yine de bu iktidarı elimde tutarım diye deneyecek bunu. Fakat bunu yapıp yapamayacağına yine halk muhalefet ve devlet içerisindeki bürokrasi karar verecek. Burada bir birlik oluştuğunda, Erdoğan bürokrasiyi arkasında bulamadığında, siyasette ondan sonra ay bana ne derler diye Erdoğan'ın her kararını... Bakın Erdoğan'ın yurt dışına asker gönderme tezkereleri, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması filan, bunun gibi kritik konular, 15 Temmuz'dan sonraki Kazlıçeşme'deki o yapılan şovda filan, muhalefet hep yanındaydı. Bütün kritik konumlarda yanındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'la diğer muhalefet liderleri de ilk defa işte Özgür Özel filan çok zayıf lider filan diye eleştiriliyor filan. Ama Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi Erdoğan'ın bu tuzaklarına düşmediler. Ve ondan sonra olayın rengi değişti ki Erdoğan Meral Akşener'i kendi tarafına çekmiş olmasına rağmen. Birazdan sorularınıza geleceğim arkadaşlar, merak etmeyin, sorularınıza geleceğim. Şimdi Erdoğan'ın değişebileceğine ilişkin bir kanaat var. Fakat Erdoğan temelde değişmiyor ama stratejilerinde çok esneklik gösteriyor. Bazen işte bakıyorsunuz işte çözüm süreci gibi bir şey yapıyor. Sonra bir bakıyorsunuz Güneydoğu'da şehirleri Kürtlerin başına yıkıyor filan. Ama onun temel konusu ne? İktidarda kalmak. Dolayısıyla Erdoğan bu iktidarda kalma konusundaki o fikri, antidemokratik, diktatöryal fikri pekişiyor bu. Bunun değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda Erdoğan'dan bir değişiklik beklemeyin. Dolayısıyla Erdoğan bu seçim sonuçlarını asla o balkon konuşmasında söylediği gibi kabullenmez ve içine sindirmez. Halka ben bu seçim sonuçlarını ne yaparım, ederim de kustururum, bunun yollarına bakacak. Ama bütün kuvvet onun elinde değil. Karşı tarafta büyük bir güruh var. Halk var, ikna edebilirsen. Ondan sonra devlet mekanizması var, ikna edebilirsen. Muhalefet partileri var. Ondan sonra konvansiyonel medya dediğimiz TRT'si, MRT'si, A Haber'i filan, bunların hepsi çöp. YouTube denilen, ondan sonra Instagram denilen, TikTok denilen mecralarda yayın yapan bağımsız gazeteciler var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Erdoğan bu oyunların öyle hemen her şeyi tık tık tık tık geçiririm, yaparım filan. Öyle mucizevi, elinde bir sihirli dernek yok. Karşısında dik durabilirsen ve bu dik durduğunda bir grup karşısında, yanında da temel haklar çerçevesinde birleşen kişiler bulması lazım. Şimdi burada Van halkının hakkı gasp edildi. Van halkı dik durdu mu? Durdu. Burada Van halkının hakkını anca yanında da birileri dik durursa beraber bu mücadeleyi verip zaferle çıkabilirlerdi. İşte burada böyle şey oldu. Bakın Erdoğan'ın böyle tarihi kırılma anları vardı. Fakat o anlarda Erdoğan muhalefeti hep parçalamayı becerdi. Mesela Gezi sürecinde Erdoğan'ın karşısında dik bir duruş vardı. Fakat parçalamayı becerdi Erdoğan muhalefeti. 17-25 Aralık'ta Erdoğan'ın yine işi bitiyordu. Fakat muhalefeti parçalamayı becerdi Tayyip Erdoğan. Böyle tarihi kırılma anlarında Erdoğan hep bunu başarmıştır. Hatta son Mayıs seçimlerinde de işte Meral Akşener bir şeyler yaptı, oldu bu oldu filan. Bu kırılmayı becerdi Tayyip Erdoğan. Ama bu sefer bunu beceremedi. Çünkü güçlü bir kamuoyu desteği ve direnen, esas hakkı yenilmiş kesim direndi ve onun yanında diğerleri de temel haklar çerçevesinde sıralandı. CHP'li birisiyle DEM Partili birisi aynı düşünmüyordur pek çok konuda. Ya da farklı partiler ya da farklı toplumun farklı kesimleri, gazeteciler vesaire. Ama bu bir temel hak. Adamın seçilme hakkını elinden alıyorsun. Van'da rakibine iki katı fark atmış, ondan sonra alıp götürüp rakibine veriyorsun filan. Bunlar kabul edebilecek şeyler değildi. Halk dik durdu ve diğer kesimlerde temel haklar çerçevesinde birleştiler. Şimdi arkadaşlar, bir de MHP'nin sessiz kalması konusu var. Bu çok taktiksel bir hamle. Bunu pek çok kimse üzerine durmuyor ama bu çok önemli bence. Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi ilginç stratejiler izler. Devlet Bahçeli ta liderliğinde, hatırlarsanız ilk liderlik zamanlarında, Demokratik Sol Parti ile bir koalisyon içerisindeydi. Bir anda 3 Kasım seçimleri, AKP'nin iktidara geldiği seçimler işte, o seçimleri kararın alınmasında, o koalisyon hükümetinin yıkılmasında çok kritik bir rol oynadı. Oysa Kemal Derviş'i getirmişlerdi, işte yapısal reformlar atmışlardı. Yani biraz daha iktidarda kalsalar o yapısal reformların ekonomik sonuçlarını görüp sandığa daha güçlü gidecekti Demokratik Sol Parti ve koalisyon. Fakat Devlet Bahçeli koalisyonu dağıttı. Kemal Derviş'in programını AKP uyguladı ve hemen ekonomideki düzelmenin sonuçlarını, meyvelerini Adalet ve Kalkınma Partisi yedi. Ama Devlet Bahçeli çok enteresan zamanlarda enteresan işler yapar. Şimdi de bu seçimlerde Tayyip Erdoğan'a hiç destek vermedi. Sahada Devlet Bahçeli yoktu adeta. Ve Devlet Bahçeli'nin sahada olmaması Erdoğan'ın kurduğu rejim açısından çok kabul edilebilir bir durum değildi. Çünkü 2015 yılından itibaren bir strateji oluşturmuşlardı. Devlet Bahçeli bir konuyu gündeme getiriyor, Devlet Bahçeli bir konuyu geriyor, Devlet Bahçeli bir konuyu gevşetiyor. Erdoğan da onun üzerine bazen ters bazen düz stratejiler kurup popülaritesini sürekli yüksek tutuyordu. Fakat bu yerel seçimlerde MHP sahada yoktu hiçbir biçimde. Kendi oylarının da dip yapması pahasına Tayyip Erdoğan'a da kaybettirme stratejisi izlediler. Neden? Sinan Ateş suikastinden dolayı kuyruklarını Tayyip Erdoğan'ın tutması nedeniyle oluşan kızgınlık ve seçimden sonra bürokrasideki kadrolarının tasfiye edileceğine ilişkin AKP'den sürekli olarak aldıkları bilgiler. Şimdi Bahçeli bu Van'daki hadiseden sonra da aynısını yaptı biliyor musunuz? Normalde Devlet Bahçeli kayyum atanma süreçlerinde Tayyip Erdoğan'a ne destekler vermişti yani. Buna ne gerekçeler üretmişti filan. Devletin bürokrasisini filan da Tayyip Erdoğan'ın arkasında durması için inanılmaz itmişti. Fakat bu Van hadisesinde Devlet Bahçeli yine sessizleri oynadı. MHP bürokrasisi yine sessizleri oynadı. Ve devlet mekanizması denilen mekanizma Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmadı. Yani bu da Devlet Bahçeli'nin enteresan bir stratejisi. Bunun da bir kenara atılması gerekiyor. Arkada bir not alınması gerekiyor. Şimdi Van'dan sonra sırada Diyarbakır vardı biliyorsunuz. Şimdi Erdoğan geçmişte ne yaptı? HDP yerel seçimleri kazandı. Erdoğan Diyarbakır dahil hepsine kayyım atadı. HDP bir daha yerel seçimleri kazandı. Erdoğan bir daha kayyım atadı. Bütün beldelere varana kadar her yere kayyım atadı HDP'nin kazandığı yerlere. Şimdi fakat Erdoğan kayyım atanınca İşte valiye atıyorsunuz, kaymakama atıyorsunuz. Erdoğan için tam kontrol değil sonuçta. Vali, kaymakam da ne kadar bunların kontrolünde olursa olsun devlet memuru nihayetinde. Erdoğan kendi partisinde tutmak istiyor oraları. Çünkü bütün o kıyı şeritlerini, Karadeniz'in belli bölgeleri falan hep CHP'nin kırmızıları olmuş ya. Erdoğan da biraz o Güneydoğu'daki yerleri sarı yapıp falan ondan sonra haritada bir dengelemek istiyor. Artık kendi belediye başkanlarıyla özel. Güneydoğu'da da rant çok yani. Sınır iller özellikle Van gibi, Şırnak gibi yerlerde filan rant çok yani. Kaçakçılık rantı filan. Bu Erdoğan'dan sorulan bir rant yani. Petrol ticaretinden tutun da nelere kadar. Dolayısıyla bu sefer Erdoğan vali ve kaymakamlardan oluşan kayyımlar atamak yerine doğrudan bu mazbata sürecinde işi halledip kendi belediye başkanlarına yani doğrudan kendi partisinden olan isimlere vermek istiyordu. İşte Van da bunu denedi. Van da bunu başarabilseydi arkadaşlar Diyarbakır'da seçilen adayın mazbatasını vermediler, geciktirdiler. Açık ara zafere rağmen geciktirdiler. İşte Van'da Diyarbakır'da da aynısını yapacaktı. Diyarbakır'da da ikinci olan adayı bulacaklardı. Oturup çalışıyorlardı şu an ne bahane bulalım falan diye. Diyarbakır'da da aynısını yapacaklardı. Ama direniş attı. Van'da kurulunca şimdi Diyarbakır'da da bu numarayı yapmak öyle kolay değil arkadaşlar. Şimdi de bu askerimizin, polisimizin arkasındayız. Enes Ateş sormuş. Cevheri Bey kayyum dönemi bitti diyebilir miyiz? Hayır. Erdoğan deneyecektir. Dediğim gibi Erdoğan bıkmaz yani. Erdoğan şimdi başka bir konjonktür oluşur. Erdoğan'ın mesela bazen kritik konular önüne getirilince böyle ya uzun vadede şu konuda böyle bir zarar görürüz filan deyince Erdoğan günlük yaşıyor. Erdoğan diyor ki ya ona da o zaman bakarız filan diyor. Şimdi mesela bu işi halledemedi ya onu kafasına yazdı. Kayyım elbette ki atamak isteyecektir Tayyip Erdoğan. Fakat dediğim gibi burada karşı taraftaki bloğun güçlülüğü oranında bunu Erdoğan yapabilir. Yani böyle her şey Erdoğan'ın elinde, bütün ipler Erdoğan'ın elinde. Yani Erdoğan olduğundan daha böyle korkunç, olduğundan daha güçlü filan gösterme konusunda bir teslimiyet var. Bu adam bu kadar güçlü değil. Kadro derinliği, yetenekleri filan açısından bu kadar güçlü değil. Sadece cüretli. Cüretli karşı tarafın cüretsizliğinden, karşı tarafın dağınıklığından kaynaklanıyor bu cüret de aynı zamanda. Dolayısıyla burada güzel bir direniş oluşturulursa bu şekilde sonuçlar alınır diye düşünüyorum. Şimdi de bu askerimizin, polisimizin arkasındayız meselesi. Şimdi insanların hakları gasp edilmiş Van'da vesaire. İnsanlar da çıkıyorlar, protesto ediyorlar. Normal protesto ediyorlar. Bu insanların karşısına polisleri dikiyorsun, tam karşısına. Şimdi mesela Avrupa'da protesto gösterileri olur ya. Polis halkla direkt temas edince muhakkak orada bir gerilim çıkabilir. Polis gider, ondan sonra 500 metre, 600 metre uzakta durur. protestocuların protestolarını yapmalarını seyreder. Hep onlarla arasındaki mesafeyi korur ki bir gerilim olmasın diye. Şimdi burada polisi direkt ondan sonra yürüyüş yapan insanlar hakkımızı gasp etmeyin diyen insanların karşısına, önüne, dibine yapıştırıyorsun. Ondan sonra polislerin bir kısmı da orada şiddet kullanıyor. Sonra bu görüntüler de yayınlanıyor. Ondan sonra da diyorsun ki askerimizin, polisimizin yanındayız. Bunlar böyle yaptılar. O yüzden bunlara belediye başkanlığı da verilmez. Ya şimdi bu asker polis 17-25 Aralık'ta polisler görevlerini yaptılar. Yolsuzluğu ortaya çıkardılar. Erdoğan onların hepsini cezaevine tıktı. Hala cezaevindeler 8 yıldır. Niye bunların yanında değilsiniz o zaman? Madem askeri polisi o kadar çok seviyorsunuz. Ondan sonra askeri okul öğrencileri 15 Temmuz'da sadece otobüse binmişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Silahsız, silahları bile yok. Ondan sonra bunları tuttular. Müebbet hapis cezası verdiler. Onların niye yanında değilsiniz? Ha, asker polis sizin emir ve talimatlarınız, sizin çıkarlarınız doğrultusunda iş yaparsa sizin askeriniz, polisiniz oluyor, değil mi? Sizin çıkarlarınız doğrultusunda iş yapmazsa görevini yaptığı zaman ne yapıyor? O askere, polise ceza veriyor. Bu çifte standarttan da artık böyle bu askerin, polisin yanındayız klişesinden de toplumun kurtulması gerekiyor arkadaşlar. Alex Baki, teşekkür ederim desteğin için. Evet, Savaş Çolakoğlu da demiş ki Cevheri Bey karşı tarafın yüreksizliği getirdi Türkiye'yi bu duruma. Kesinlikle yani. Karşı tarafın yüreksizliğinden iş bu noktalara geldi. Ama dediğim gibi Ekrem İmamoğlu iyi bir liderlik testi verdi yani. Seçim sürecinde de öyleydi. Bu hadisede de öyle yani. Temel haklar konusunda karşı tarafta kimin olduğu önemli değil arkadaşlar. Temel haklar söz konusu olduğunda karşı tarafın rengine, diline, dinine bakmazsın. Temel haklar konusu herkesin kırmızı çizgisi olmak durumunda. Evet. Halkın istediği olsun, gerisi gelir geçer diyor. Evet tabii ki yani burada halk güzel bir dayanışma gösterdi. Hatta şunu da söyleyeyim. Sosyal medyadaki bazı böyle profiller, bildiğim profiller var mesela. Bu profiller genelde böyle DEM Partisi, HDP'yi falan bunda çok eleştiren profiller yani. Böyle işte Atatürkçü profiller. Yani ben baktım mesela Van Belediye Başkanı'nın hakkının gasp edilmesi konusunda gayet de destek verdiler. İşte bu aranan birliktelik bu. Temel haklar söz konusu olduğunda herkesin bir araya gelmesi lazım. Ha şunu da söyleyeyim bakın. Tayyip Erdoğan şöyle düşünüyordu. Bu seküler kesim yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kesim Tayyip Erdoğan bunlar benim canımı hiç yakamazlar diye düşünüyordu. Bunlar böyle %23, %25'te kalırlar falan diye düşünüyordu. Dolayısıyla bu kesimin üzerine Tayyip Erdoğan çok güçlü biçimde hiç gitmedi. Mesela Kürtler işte on biner on biner tutuklandılar, cezaevine kondular. Ondan sonra mesela Gülen cemaatinden insanlar öyle tutuklandılar, kondular. Solcular böyle tutuklandılar, kondular cezaevine böyle kafilelerle. Ama mesela CHP'lileri Erdoğan böyle tutuklamadı. Çünkü bunlar benim demokrasi oyunumda var olması gereken 23-25'ten yukarıya çıkamayan bir grup olarak düşünüyordu. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı seçimlerde ve Erdoğan'ın canını gerçekten yaktı. Dolayısıyla Erdoğan Cumhuriyet Halk Partililerden de intikam almak isteyecektir. Onları cezaevine tıkarak başka yöntemlerle intikam almak isteyecektir. İlk defa canını gerçekten yaktılar. İşte bu sebeple de direnişi Van'da kurmak çok önemliydi. Burada sarı öküz verilseydi ondan sonra Erdoğan CHP'lilere doğru yürüyecekti. Bu sarı öküzün burada verilmemesi, direnişin, barikatın burada kurulması ve burada Van'da halkın hakkının gasp edilmesine engel olunması bu sebeple de çok önemliydi. Bunu başka bir videoda da konu yapacağım ayrıca. Sorularınıza biraz bakayım. Yılmaz Özdil kime hizmet ediyor? Bir takipçim var böyle sürekli olarak Yılmaz Özdil hizmet ediyor. Yılmaz Özdil kendine göre ideolojisi olan bir adam. O ideoloji doğrultusunda hareket ediyor. Geçmişte işte bu Sedat Pekerleri, ondan sonra Korkut Ekenleri, Mehmet Ağarları falan çok severdi Yılmaz Özdil. O kesimin adamıydı falan. Şimdi değişmiştir herhalde biraz. Erken seçim olur mu diye bir soru gelmiş. Tayyip Erdoğan kaybedeceğini düşündüğü zaman hiçbir zaman erken seçime gitmez. Şu an iktidar elinde. Niye erken seçime gitsin? Erdoğan erken seçim kararını anca konjonktürel olarak güvenimi tazelerim, oylarımı arttırırım filan, muhalefeti bir kez daha sırtını yere getirmiş olurum filan düşünürse yapar. Tayyip Erdoğan böyle kaybedeceği bir erken seçime hiç girmez. Şu an böyle bir hava oluşmuş. Van'ı geri vermek zorunda kalmış. Türkiye'nin haritası neredeyse yarısından fazlası CHP'li olmuş. Böyle bir rüzgar esmiş. Gençlere bir can kan gelmiş. Böyle ondan sonra bir erken seçim kararı alsa insanlar daha çok sandığa gidecek. Böyle bir erken seçim kararı alır mı? Almaz. Ama buna mecbur kalabilir. Özellikle ekonomideki durum çok kötüleşirse Erdoğan'ın şu andan itibaren kontrolsüz duygusal olarak atacağı adımlarla iş iyice rayından çıkarsa o zaman Erdoğan bir erken seçim kararı almak durumunda kalabilir. Ama dediğim gibi kendi iradesiyle Erdoğan asla erken seçim kararı almaz. CHP ve İYİ Partili belediyelerin ilk yaptıkları değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Henüz bir şey söylemek için erken ama Üsküdar Belediye Başkanlığı'nı izledim. Çok da sempatik bir hanımefendi. Yaşlılara pazar yardımıyla ilgili bir süreç başlatmış. Hakikaten şu an emekli maaşları Erdoğan biliyorsunuz kasti olarak emekli maaşlarını ezdi. Ekonomideki durum nedeniyle hakikaten emekli maaşlarıyla pazara gidemeyen emekliler var. Özellikle evi kira olan emekliler ölüm sınırında yaşıyorlar. Yani dolayısıyla bunlara bu tip özellikle evi kira evi olmayan emeklilere pazar yardımı yapılması falan çok önemli bir sosyal adım bence. Mesela Avrupa'da da bu Almanya'da da bazı emeklilerin evi yoktur mesela. Emekli maaşı düşüktür filan. Kirasını bile zor karşılamıyordur. Onlara kira yardımı yapılıyor mesela. Başka sosyal yardımlar yapılıp ondan sonra yaşayabilir seviyeye getiriliyor yani. Bunun yapılması lazım. Yani devlet bunu devlet niye var? Kimse aç açıkta kalmasın diye var yani. Devletin bunu yapması lazım. Ülke bölünür ve doğuda Kürdistan kurulur mu? Yılların korkusu. Toplumu bir noktadan bir noktaya sürükleye sürükleye bu korkudan bıkmadılar. Ya Kürtlerin bölünmek istediği yok ya. Yani birkaç tane temel hak var. Bunlar verilse sorun kalmayacak. Mesela ana dilde eğitim yani. Ya ne olur adamların ana dile doğuyorlar çocuklar düşünsenize. Kürtçe öğreniyorlar. Ondan sonra ilkokula kaydoluyorlar. Sanki bir Suriyelinin Suriye'den gelip Türkiye'deki bir ilkokula kaydolduğu gibi ilkokul birinci sınıftan itibaren Türkçe öğrenmek zorunda kalıyorlar ve diğer rakiplerine göre çok dezavantajlı oluyorlar. Yani bu tip halk belki de ana dilde eğitim yapan okullara Kürtlerin çoğu çocuklarını göndermeyecek. Ama bu hakkı vermen lazım. Bunun gibi birkaç tane hak var ya. Bu birkaç tane hak artık devir olmuş 2024. Bu haklar verilse bu sorun çözecek. Kimsenin bölünmek istediği filan öyle bir şey yok yani toplumun genelinde. Bu kadar iç içe girmiş bir toplum, akrabalarının yarısı İstanbul'da, yarısı böyle bir toplum, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Mehmet Şimşek'e fatura kesilip görevden alınabilir mi? İşte kritik konu, esas kritik konu bu. Normalde bir video yaptım biliyorsunuz. Mehmet Şimşek seçimden sonra baltayla geliyor diye. Birisi Leon Leon, eski takipçilerimden bir tanesi. Teşekkür ederim. Cevheri Bey, bu süreç sonunda savcıların işini kolaylaştırdınız aslında. Sizin videolarınızı izlemek yetecektir. Sizden kanıtları isteseler yardımcı olur musunuz? Başımla beraber. Ama benim vereceğim kanıtlara ihtiyaç yok. Kanıtlar ortada akıyor böyle yani. Yeter ki bunlara bakabilecek bir hukuksal ortam oluşsun. Yani böyle savcılardan da aşırı cesaretli olmalarını falan işe yaramayacaksa falan bu bir hukuksal ortam oluşsun. Ondan sonra kanıt yok. Leon Leon. Evet. Ha Mehmet Şimşek konusunu konuşuyorduk. Mehmet Şimşek konusuna gelelim. Normalde bir video yaptım biliyorsunuz. Mehmet Şimşek seçimden sonra baltayla geliyor diye. Şimdi bazı şartlarla gelmişti Mehmet Şimşek. Ekonomide reel kuralları uygulayacağız diye. Ve bu da acı faturaydı açıkçası. Geçmişte Kemal Derviş'in geldiği fatura aynısı. Yani aklın yolu bir aslında. Ve bunu Tayyip Erdoğan, rica minnet bunları yerel seçim sonrasına erteletmişti. Fakat yerel seçim sonrasında tabii erteletince de daha sert tedbirlerle gelecekti Mehmet Şimşek. Şimdi Erdoğan'ın beklemediği ölçüde, Erdoğan İstanbul, Ankara filan bunların kaybedileceğini düşünüyordu bence ama Anadolu'ya da bunun bu kadar mesela Yozgat'ı kaybedeceğini, Urfa'yı, Adıyaman'ı filan bunları düşünmüyordu yani. Bunların hepsini bu şekilde kaybedince şimdi Mehmet Şimşek'in bu acı faturasını da uygulatırsa Erdoğan'ın oylar iyice dip yapacak. Dolayısıyla Erdoğan şu an büyük bir ikilemin içerisinde. Ya aklın yolundan gidecek, Fakat bu partisini eritecek ya da popülist politikalar uygulayacak ama ülkeyi mahvedecek. Ama şöyle de bir durum var. Popülist politikalar uygulayacak, kasada para yok. Yani yolun sonuna gelinmiş durumda. Dolayısıyla artık bunların söyleyeceği yalan da bittiği gibi bunların harcayacağı kaynak da bitti arkadaşlar. Söyleyecekleri ne yalan kaldı ne harcayacakları kaynak kaldı arkadaşlar. Burada tek ellerinde kart var. Ne biliyor musunuz? Herkesi birbirine düşürmek. Fitne. Bildiğiniz fitne. O şucu, bu bucu, o sana bunu yapmıştı geçmişte. Bu ya Ekşi Sözlük'te benim ismimle açılan başlığın altına bakın. Birisi beni kazara övsün Ekşi Sözlük'te bir videomdan dolayı. Altına 10 kişi bir anda hemen basmakalıp şeyler yazıyorlar. Bakıyorsunuz bunlar aslında ak troll olan ama Atatürkçü görünen ak troller. Ondan sonra ak troll olan MHP'li görünen ak troller. Yani hepsi profesyonel. Fahrettin Altun'un adamları hepsine farklı ideoloji koymuş. Birini solcu gösteriyor, birini sağcı. Hep aynı şeyi yazıyorlar. Ve fitne düşürüyorlar orada. Niye? Benim videolarım izlenmesin. Aynı şekilde de Erdoğan'ın şu an elinde kalan tek silah toplumu birbirine düşürmek. Fitne. Onun dışında ne söyleyecek yalanları kaldı, ne harcayacak para kaldı kasada. Yeter ki bu fitne düşmesin. Bu rejiminde her rejimin sonu olduğu gibi arkadaşlar. Bu rejimin de sonu gelir. Hiç meraklanmayın. Evet, sorularınızdan devam edelim. Fahrettin'in cahilleri demiş. Fahrettin tetikçileri. Takke düştü, kel göründü. Evet, kel aslında uzun zamandır görünmüştü de görmek istemiyordu bazıları. Bu Van olayları demo olabilir mi? Bir deneme yapıp tutsaydı İstanbul'a yürümek istemiş olabilirler mi Cevheri Bey? Evet, onu söyledim zaten videonun başında. Burada test etti Erdoğan fakat muhalefet yemedi. Erdoğan çok şeyle test olabilir. Yeter ki karşı taraf yemesin bunu. Cevher abi adamları batırdın sonunda. Çok uğraştık değil mi? Yok. Yani onları batırmak gibi de bir şeyim yok da işte. Yani akıllarını başlarına almıyorlar. Ne yapabiliriz? Cevher Bey, Fransa'dan takip ediyorum. Lütfen mesajımı okuyunuz. Okudum mesajını da. Selahattin Demirtaş çıkacak mı hapishaneden? Yani Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden çıkması Erdoğan için bir tehdit oluşturmayacağı durumda söz konusu ancak. Çünkü Selahattin Demirtaş HDP'nin oyunu %13'lere kadar taşıyabilen bir isim ve bu Erdoğan'ın oyunlarını bozuyor. Dolayısıyla Erdoğan bu oyunu ancak Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde tutarak oynayabiliyor. Bu sebeple. Hani Erdoğan'ın o 7 Haziran seçimlerinden sonraki çözüm süreci masasını devirdiğindeki bir surat ifadesi vardı biliyor musunuz? O surat ifadesinin aynısı bu son seçimlerden sonra balkon konuşmasında Kürtlerle ilgili konuşurken Erdoğan'ın suratında vardı. Yine diyor ki sizin yüzünüzden bu seçim böyle oldu diye suçluyor DEM Partisi'ni. Ondan sonra siz İstanbul'a, Ankara'ya asılmadınız. Ondan sonra üstelik de bağımsız aday gösterdiniz. Bağımsız aday gösterdiğiniz için de ya ben bunlar CHP, HDP, PKK birlikte hareket ediyor diyemedim. Ama bağımsız aday gösterdiniz ama asılmadınız da ondan sonra dolayısıyla İmamoğlu'na kazandırttınız filan. Faturayı oraya kesiyor. Diğer yerlerde de aynı şekilde faturayı oraya kesiyor. Aynı zamanda bakın Erdoğan Fatih Erbakan'ın başına da bir çorap örmek isteyebilir. O konuda da dikkatli olmak lazım. Çünkü Fatih Erbakan da Erdoğan'ın oyunlarını bozan konulardan bir tanesi. Bu arada ben arananlar listesi var ya Tayyip Erdoğan'ın. Süleyman Soylu bunu tuttu böyle internete koydu. Arananlar diye. Beni işte arananlar listesinde gri listeye koymuşlardı. Başıma da 500 bin lira mı ne ödül koymuşlardı. Beni mavi listeye çıkartmışlar. Şimdi gri liste en dipte. Ben en dipteydim. Sonra işte turuncu liste var, yeşil liste var, mavi ve kırmızı liste var. Beni en dipten iki basamak atlatarak çıkarmışlar mavi listeye. Niye? Cumhurbaşkanı yardımcısını 50 milyon dolar rüşvet aldı Falyalı grubundan diye haber yaptım ya Fuat Oktay. O video nedeniyle. O video canlarını çok yaktı seçim öncesi. Çünkü ben söylemiyordum bu iddiayı. Halil Falyalı'nın muhasebe müdürü bizatihi diyor ki bir davanın kapatılması karşılığında Falyalılardan 50 milyon dolar rüşveti aldım, götürdüm, Fuat Oktay'a teslim ettim. Yarısı İstanbul'da kapalı çarşıda teslim edildi 50 milyon doların. Geri kalan da Dubai'de teslim edildi diyor. Ondan sonra ben de bunun o ses kaydını yayınladım. Cemil Ünal'ın, Halil Falyan'ın muhasebecisinin. Ondan dolayı teröristlik mertebem artmış. Beni almışlar griden maviye koymuşlar. Yani söyleyecek söz yok arkadaşlar. Ucuza gittin kardeşim. Ha, ucuza gittin. 500 bin liraydı ya başıma koydukları ödül gri listedeyken. Şimdi maviye geçtiğim için 1,5 milyon koymuşlar kafama. Evet. Biraz pahalanmışım. Hoş geldin Enes Ataş. Anayasa değişikliği konusunda bir öngörünüz var mı? Evet, bazı bir takipçim diğer kişilere Enes Ataş diğer kişilere üyelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz kendisine. Bu psikolojide anayasa değişikliği falan olacak iş değil falan. Şu an birbirlerine düşerler muhtemelen, bu durumu toparlamaya çalışırlar. Ha, bir de şöyle bir durum söz konusu. Yeni stratejileri de bu. Ben biliyorsunuz bu AKP'lilerin WhatsApp grupları var. Onlardan çok haber geliyor bana. Merhaba Cevheri Bey, size bir sorum var. Van'daki olayların sonucunda mazbataların geri verilmesi AKP ile karşı ilk zafer ve ikinci Gezi Parkı olayları diyebilir miyiz? Şöyle, bu önemli bir zafer hakikaten. Yani dediğim gibi bu muhalefetiyle, oyuna sahip çıkan sokaktaki insanıyla, kamu bürokrasi içerisinde Erdoğan'ın bu yasa dışı emirlerini uygulamak istemeyen güvenlik bürokrasisiyle falan, hakikaten büyük bir zaferdi. Yani Gezi Parkı bambaşka bir olaydı. Tabii onunla aynı kefeye konulmaz ama önemli bir zaferdi tabii. Arkadaşlar, ha, anayasa değişikliği de dediğim gibi, anayasa değişikliğini şu an öyle yapabilecekleri bir ortam söz konusu değil. Fener ve federasyon için ne düşünüyorsun? Ya bir tane kaynağım var böyle, biliyorsunuz ben 2-3 tane futbolla ilgili video yaptım. Böyle federasyon içerisinden bilgiler veriyor. Şöyle demişti bana bu Trabzon-Fenerbahçe maçında olaylar olunca. Dedi ki işte abi, dedi, konu tartışıldı. Ondan sonra cezalar seçim sonrasına ertelenecek, seçim sonrasında verilecek. Trabzon'a 5-6 maç ceza verilecek. Fenerbahçe'de de 1-2 tane oyuncuya ceza verip olayı kapatacaklar. Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'nin öfkesini üzerine çekmek istemiyor. Fakat seçimden önce de bu kararı açıklarsa Trabzon'daki belediye başkanlığı işi riske girer falan diye onu da yapmak istemiyorlar dedi. Adamın dediği hakikaten çıktı. Keşke o zaman tweet atsaydım. Hakikaten de böyle yaptı. Yani Erdoğan şu an Fenerbahçelilerin öfkesini çekmek istemiyor. Dolayısıyla kendine göre bir denge gidiyor. Fakat Erdoğan şundan da rahatsız. Ali Koç'un kendisi böyle bir yüksek perdeden konuşma tarzı var Ali Koç'un. Erdoğan böyle kendisinden daha yüksek perdeden konuşan insanları sevmez normalde. Dolayısıyla Ali Koç'u da bir yere yazıyor da ondan sonra hem Koç grubun hem de Fenerbahçe'yi karşısına alabilecek şu an kuvvette değil Tayyip Erdoğan. İleride olur mu? Olur. Mavi deleymiş. Listenin en tepesi yakışır. Onurdur demiş arkadaş. Ya biz listeden çıkmaya çalışıyoruz. Sen bizi kırmızı listeye aldıracaksın zorla. Evet. Ha, strateji diyordunuz birisi. Ha, strateji. Şimdi o WhatsApp gruplarında AKP'lilerin stratejisi ne biliyor musunuz? Yeni kurdukları strateji. Mansur Yavaş'ı öne çıkartalım. Yani Mansur Yavaş'ı öne çıkartalım sürekli ve hani bir konuda eleştirilecekse, bir konuda AKP'liler olarak biz birinin üzerine gideceksek, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine gitmeyelim, Mansur Yavaş'ın üzerine gidelim. Dolayısıyla kavgayı AKP Mansur Yavaş kavgası şekline getirip Mansur Yavaş'ın popülaritesini biraz daha yükseltelim. Niye? Ekrem İmamoğlu'yla birbirlerine düşsünler diye. Yani 2028'de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye şimdiden birbirlerine düşsün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Dolayısıyla o güne kadar enerjileri bununla tükensin istiyorlar. Stratejilerini bunun üzerine kurmuşlar. Şu an Mansur Yavaş'ı eleştirelim. Mansur Yavaş'la ilgili konuları gündeme getirelim. O kontrası Mansur Yavaş'la oluşturalım diye AKP'lilerin WhatsApp gruplarında konuşulan hadise bu arkadaşlar. Rejim yıkılırsa Erdoğan hangi ülkeye kaçar? Genelde böyle rejimler yıkıldığında liderler kaçamıyorlar arkadaşlar. Yani çok fena biçimde yakalanıyorlar. Erdoğan bunun yerini nerede yaptı diye soruyorsanız eğer, tabii ki Katar'da yaptı Erdoğan bunun yerini. Katar'da yatırımları var, Katar ailesiyle değişik ilişkileri var. Katar ailesiyle pek çok, Katar'daki yönetimle pek çok suç ortaklığının içerisine girdiler. Dolayısıyla Erdoğan yerini Katar'da yapmış durumda. Evet, Barış Tandoğan, teşekkür ederim. RTV AKP'nin fişi çekilmiş olabilir mi? Şöyle hani dış etkenler açısından söylüyorsanız, Türkiye'de bir şeyler içeriden değişecek arkadaşlar. Bu dışarıdan da işte benim gibi gazeteciler, dışarıdan diaspor oluşturan kişiler buna destek verecekler. Yoksa böyle bir dış güç gelecek Türkiye'yi kurtaracak böyle filan. Kimse elini taşın altına sokmaz ya. Senin liderin öyleymiş, böyleymiş. Ona bakmıyor ki. Zaten Erdoğan istediklerini veriyor. Avrupa Birliği'ne de Avrupa Birliği mültecileri durdur diyor. Erdoğan onu veriyor. Amerika'da git benim için Libya'da savaş diyor. Gidiyor. Git Karadağ'da savaş. Ne istiyorsa onu yapıyor zaten Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla kimse elini taşın altına sokmaz. Ama Türkiye'nin demokrasisini belli bir noktada tutma konusunda NATO üyesi olması nedeniyle tabii ki Batı ülkeleri de bunu istiyorlar. Ama içeride buna yönelik bir destek görmüyorlardı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun böyle ortaya çıkması, ondan sonra halkın muhalefete böyle güçlü biçimde destek vermesi tabii ki dışarıda da muhalefete yönelik destek konusunda daha pozitif bir hava oluşturacaktır. Mehmet Bostancı, yanımdayım grubuna hoş geldin. Çavuşesku gibi mi olur sonu? Valla her birinin sonu ibretlik oluyor. Saddam'ın sonu başka ibretlikti. Kaddafi'nin sonu başka ibretlikti. Herkesin sonu kendine göre oluyor. Birisine benzetmek. Süleyman Işık hakkında ne düşünüyorsun? Onun hakkında ne düşündüğümü söyledim zaten, öldü gitti. Rejim yıkılırsa Erdoğan serveti TR'ye geri getirilebilir mi? Büyük kısmı getirilemez geri. Çünkü bunlar fonlarda çok karanlık biçimde tutuluyorlar. Mesela Kaddafi'nin her yerde, orada 20 milyar doları, burada 30 milyar doları filan hep vardı böyle. İsviçre bankalarında, başka yerlerde, fonlarda filan. Kaddafi öldü. 10 milyar dolarını mı ne anca bulabilip getirebildiler? Gerisi buhar oldu gitti. Para da maalesef adam sağlığındayken bu parayı getirmek lazım. Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na bir noktada acayip sert çıkmıştı Kılıçdaroğlu'na. Birçok konuda dalga geçerdi Kılıçdaroğlu'yla. Bir konuda sert çıkmıştı. O da neydi biliyor musunuz? Bu köprü sözleşmeleri, hastane sözleşmeleri var ya, üzerinden geçsen de geçmesen de para ödediğin, ondan sonra hasta garantili hastaneler, ondan sonra geçiş garantili köprüler filan, bunların sözleşmelerini feshedeceğini söylemişti. Ve aynı konuşmanızın içerisinde de yurt dışına götürdüğünüz o paraları geri getireceğim demişti. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasından sonra acayip sert konuştu. Ondan sonra bu sözleşmeleri nasıl feshedeceksin, bunlar uluslararası sözleşmeler filan. Çünkü kendisinin zaten ya %50 ortağı, o köprülerin, hastaneler falan var ya, hasta garantili, geçiş garantili, hepsi ortağı ortağı. Hepsi Erdoğan'ın ortağı. Ortak olduğu firmalar. Hatta size dur bir bilgi vereyim. Laf laf açtı, ekstra bilgi vereyim. Cemil Kazancı, arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisi Türkiye'nin zenginlerini açıkladı ya birkaç gün evvel. Damat da girmiş, zengin oldu. Geçen sene dünyanın zenginleri listesine giriyor. Dünyanın zenginleri listesine giriyor. Selçuk Bayraktar. Fakat 600 milyon TL hibe aldı devletten. Hem zengin hem devletten hibe almaya devam ediyor. Neyse. Cemil Kazancı. Ülker var, sonra Cemil Kazancı var. Ulan bu Cemil Kazancı kim? CK. Ondan sonra geldi de girdi. Ondan sonra bu listeye falan diyorsunuz. Bu Cemil Kazancı kim biliyor musunuz? O Mesut Yılmaz döneminde, Cumhur Ersümerler döneminde, ondan sonra doğalgaz kaçakçılığından cezaevine girmiş bir tip. Şu an Cemil Kazancı Tayyip Erdoğan'ın enerji sektöründe %50 ortağı. Hani bu CK elektrik falan var ya, İstanbul'daki o elektrik dağıtım işleri falan. Bunların hepsi bu Cemil Kazancı. O CK'yı millet Cemal Kalyoncu falan zannediyor. Hayır, Cemil Kazancı o CK. Ondan sonra doğalgaz işleri, elektrik işleri, dağıtım işleri falan. Bunlar da acayip. Tayyip Erdoğan bunun %50 ortağı. %50 ortağı olduğu için de sürekli ihaleleri buna verdi, buna verdi, dağıtım işlerini falan. Cemil Kazancı bir anda hop Forbes dergisi listesine girip Murat Ülker'in arkasına yerleşti ya. Düşün, Ülker grubu, yılların grubu, yani o listede olabilmek için yılların yatırımını yapmışlar. Bir tane adam hop, devlet iki tane şık şık iki şey veriyor, bir anda giriyorsun o listeye. Daha düne kadar dediğim gibi doğalgaz kaçakçılığından içeri girmiş bir adamdı Cemil Kazancı. Laf lafı açmışken ona da bir geldim yani. Zaten beşli çetenin hepsi paravan. Hepsine ortak, yoksa kim kime o kadar vergi indirimi verir demiş. Hayat, çok doğru söylüyorsun. Onların hepsine ortak Tayyip Erdoğan, %50. Evet arkadaşlar, direne direne kazanacağız diye bir laf vardı ya. Bugün hakikaten öyle oldu yani. Direne direne Van'ı aldık. Daha doğrusu hak edene gitti ya. Babamın oğlu mu ya? Hak edene gitti. Yarın çıkıp o da yolsuzluk yapabilir. Ondan sonra yeni Van Belediye Başkanı. Yani çıkıp ben Mehdi'yim de diyebilir. Her şeyi yapabilir. Garanti yok. Ama adamın hakkı kardeşim. Yani rakibine %100 fark atmış. Adamın hakkını niye vermiyorsunuz ya? Adamın hakkını savunuyoruz sadece. Babamın oğlu mu yani normalde? Mesut Köksal Teyyo'nun en az 400 milyar dolar parası var. Vardır ha. Ben de öyle düşünüyorum yani. Ama Amerika biliyorsunuz onun mal varlıklarına el koymak ve mal varlıklarını ifşa etmekle bir tehdit etti Tayyip Erdoğan. Hemen geri vites yaptı. Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti Amerika. Hemen geri vites yapmıştı Trump döneminde. Vardır yani o kadar. Savcının Süleyman Soylu'ya verdiği ayar ve Süleyman Soylu'nun düştüğü durum hakkında. Süleyman Soylu ayar vermeyen mi var artık? Yani şamar olanına dönmüş vaziyette. Turgun Altınok sarayda ağır hakaretleriyle fırça yemiş. Öyle duydum Cevheri Bey. Turgut Altınok olayını bilmiyorum da bu Hatay Payas bölgesinde olan demir-çelik sektörünün bir numarası haline getirilen Tosyalılar var ya. O Tosyalılar o Hatay, İskenderun bölgesini öyle bir yediler, öyle haksızlıklar yaptılar ki. Ondan sonra Tayyip Erdoğan o Tosyalıların biliyorsunuz bir kardeşi Ayhan belediye başkanıydı. Bu sefer aday gösterilmedi. Onlara çok ciddi fırça kaydığını duydum Tayyip Erdoğan. Ha Tosyalılara da %50 ortak Tayyip Erdoğan. Onu da söyleyeyim size. TOGG'u neden pazarlamadılar bu seçimde? O yalan da bitti. Yani adam uzaya gönderdiler. Yalanları bitti dediğim gibi. Yani TOGG'un nesini pazarlayacaklar ya? Çinliler, millet görüyor. Çinli elektrikli otomobilleri sektöre girmiş anasını ağlatıyor. Şu an Avrupa'daki marketleri karıştırdı Çin elektrikli otomobilleri. Herkes ona çözüm arıyor. Kaldı TOGG. Yani maalesef ölü yatırım. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam ile ilgili dosya yapacak mısınız? Yani eski videolarımda o zaman Sedat Peker ilk gündeme getirdiğinde birkaç şey anlatmıştım ama yapmak lazım aslında. Özellikle Hollanda'daki mal varlıkları. Ha ama şu videoyu yapacağım ha. Binali Yıldırım'a Tayyip Erdoğan fena çöktü. Onu çok fena kopardı. O yüzden kafası kopmuş tavuk gibi Binali Yıldırım etrafta dolanıyor. Onu da ayrı bir video yapmak lazım. Meral Akşener Tayyip'le ortak olur mu? Şimdi bakın Meral Akşener geçtiğimiz o Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıktı. Partimi kongreye götürüyorum dedi. Partiyi kongreye götürdü. Gündemi değiştirdi kendisine. Kongreye de götürünce eleştiriler kesiliyor ya kongreye gideceğiz falan. Belki karşısına bir aday çıkar. Şimdi de bir tane Nevşehir'i kazanmış. Başka hiçbir yeri kazanamamış. Partisinin oy oranları dibe düşmüş. Bir zamanlar 17-18'den bahsedilen parti düşmüştü nerelere. Ondan sonra gelmiş. Dünkü Fatih Erbakan kendisine iki kat oy farkı atmış. Ondan sonra yine çıktı dedi ki ben partiyi seçimli olağanüstü kongreye götürüyorum. Ama bırakmaz. Bunlar niye bırakmıyorlar biliyor musunuz? Ya ne güzel konum işte. Bakın işte iyi partililer ya ne güzel memleket için bir şey yapmıyoruz ama milletvekili olduk. Ondan sonra milletvekili maaşı, emekli maaşıyla birlikte bir araya gelince 150-200 bin lira oluyor. O süper. Ondan sonra iki kuruşa yemek yiyoruz. Millet meclis lokantaları, meclisin tesisleri bol filan. Bu imkanları niye bırakalım ya? Bir tane küçük partimiz olsun. Geçen sefer barajı geçtik. Bu sefer de bir ittifakın içerisine gireriz. Oradan 3-5 milletvekili alırız. Yine yolumuzu buluruz filan. Niye kapatsın ki dükkanı? Böyle bakıyorlar biliyor musunuz? Memleketi filan düşündükleri yok. Böyle bakıyorlar. Ne oldu şimdi? O Ali Babacan. Ne oldu bu seçimde? Hiçbir şey. İşte aldılar CHP'den biraz milletvekili. O artık onlar da 150-200 bin lira maaş alıyorlardır o milletvekilleri. Ahmet Davutoğlu da öyle. Ne diyordu Ahmet Davutoğlu? Çıkarım bir selamün aleyküm derim. Bütün Anadolu'yu peşime takarım diyordu. Lan adam 0 virgül ne aldı? 0 virgül bir şey aldı. Doğu Perinçek'in durumuna düştü yani. Doğu Perinçek gibi laflar büyük. Ondan sonra oyu küçük. Yani boyu da küçük. Her şey küçük yani aslına bakarsanız. Ali Babacan da öyle bir gamsız ki lan adam hiç yaşlanmıyor. Yani ben gazeteciliğe ilk başladığımda 1999 yılında işte AKP ilk kuruldu 2001 yılında filan Ali Babacan girdi bakan oldu. Adamın suratı hala aynı hala aynı. Hiç yaşlanmıyor. Gam yok, keder yok ya. Ulan biz yaşlandık. Kafamızda saç kalmadı. Sırma saçlıydım ben o zamanlar. Ama Ali Babacan aynı. Seçimler hakkında ne düşünüyorsun? Taşımalı seçmenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen videoda söyleydim. Ne düşüneyim? Rezilliğin, rezaletin dibi yani. Oradaki askerlerin suratına bakın ne düşündüğünüz ortada. Askerler utanıyorlardı yaptıklarına. Genelkurmay Başkanı utanmıyor. O gencecik uzman çavuşları, astsubayları, özel kuvvet mensuplarını o duruma düşürdün. Onlar böyle başları önde, bazıları yüzlerini saklayarak içeri giriyorlardı. Askerlere, emrindeki askerler yaptıklarından utandılar. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, sen onlara bu yaptığından dolayı utanmadın. Rezil bir genelkurmay başkanısın. Tarihin en rezil genelkurmay başkanısın. Doğu Perinçek muhtarlık aldı. Doğru, muhtarlık almış. Adam muhtarlığı öyle bir anlat. Adam var ya, bakın bu ajanların dünya görüşü ideolojisi olmaz. Doğu Perinçek ajan, tamam mı? O muhtarlığı da başarı olarak sunabilir. Milletvekilliğini de başarı olarak sunabilir. Hiç oy almamış olmayı da başarı olarak sunabilir. Adamın, o değil, adamın görevi ajanlık yani. Dolayısıyla ajanların ne dünya görüşü ne ideolojisi olur. Demirtaş'ın mesaj yayınlarken Sayın Cumhurbaşkanı söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o mesaj da enteresan da. Hatta eleştirdim de Demirtaş'ı. Yani öyle bir paragraf yazmış ki uzun uzun. Sanki bu olanlardan Tayyip Erdoğan sorumlu değilmiş gibi. Ya bunların hepsini Tayyip Erdoğan yaptırıyor. Van işini, man işini vesaire. Dik dur elime, bütün hırsızlar seninle. Hiç eğilse de hırsızlar onunla, merak etme. Cevergen, küreselci konularla ilgili neden hiç video yapmıyorsun? ABD'de, Avustralya'da küreselcilerin planları konusunda senatörler, başkanlar konuşuyor. Neden bu konular? Ya bu küreselciler falan böyle konular, bilmiyorum ki benim, yani ben daha böyle somut konular üzerinden gitmeye çalışıyorum. Suçla ilgili konular biliyorsunuz benim ilgi alanlarım genel olarak. Evet arkadaşlar, Demirtaş'ın akıbeti ne olur? Serbest bırakılacak mı? Az önce söyledim. Tayyip Erdoğan için bir tehdit olmaktan çıktığı an Demirtaş serbest kalır. Meşim Şimşek dedi ki zaten girdik biliyorlar. Bali bozma durumu. Ver Van'ı, bize para lazım bundan sonra. Yani evet, geçen gün de devlet bürokrasisinde önemli bir konumda olan birisiyle konuşuyorum. Ya bu adam işte niye emeklilere zam yapmadı filan. Bak emekliler çok tehlikelidir. Cami önünde konuşurlar, otobüs durağında konuşurlar, otobüsün içinde konuşurlar filan. Emekliler tehlikelidir yani. Niye zam yapmadı bu adam, emeklileri böyle mahvetti filan diyorum. Diyor ki yani şu an halkın genelindeki memnuniyetsiz öyle bir noktada, memnuniyetsizlik öyle bir noktadaydı ki emeklilere vereceği o zamla ne emeklilerin derdine derman olacaktı, ne emeklileri susturabilecekti, ne de seçim sonucunu değiştirebilecekti. O yüzden Mehmet Şimşek'in bastırmasıyla emeklilere zam yapılmadı diyor. Haklı olabilir yani. İsmail Atis, teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu nasıl biri? Arkadaşlar bu siyasetçilerin, böyle bu siyasetçilere hayran olmaya gerek yok. Ya bunlar tabii ki hırsları olan, devletin başına geçmek istiyor. Hırsları olan adamlar. Dolayısıyla bu tip hırsları olan adamlar yanlış yola girmeye de çok meyillidirler aynı zamanda. Yani kuvvete meyilli insanlar bunlar. Bunları bağımsız medyayla, bağımsız yargıyla, bağımsız kurumlarla, yani devlet mekanizmasının bağımsız işlemesi, medya gibi eleştirel kurumların da bağımsız olmasıyla bunları rayında tutacağız. Yani bunlar evet ülkeyi yönetecekler. Fakat bunları raydan çıkmama konusunda sürekli döveceksin. Oyu verdik. Oyu verdiğin ertesi gün bunları döveceksin arkadaşlar. Rayda tutacağım bunları. Ve bir time limit olması lazım. Yani Türkiye'de anayasada yapılması gereken ilk değişiklik ne biliyor musunuz? Bir kişi başbakanlık varsa başbakanlık, cumhurbaşkanlığı varsa cumhurbaşkanlığı, o konumda ancak iki dönem üst üste aday olabilir. İki dönem üst üste yapabilir bu işi. Yani bu time limiti koymazsanız arkadaşlar, bakın Amerika'da adı konulmamış bir limit var. Başkanlar iki dönem yaptıktan sonra tekrar aday olmuyorlar yani. Bu şekilde olunca raydan çıkmıyorlar. Süre uzayınca, şimdi Erdoğan'ın ilk 8 yılına bakın, bir de 2010'dan sonrasına bakın. Raydan çıktı adam 2010'dan sonra. Ülke benim gibi görüyor. Bir eski Emniyet İstihbarat Başkanı vardı, Sabri Uzun, o da çok uzun süre Emniyet İstihbarat Başkanlığı yaptı. Kendisini devlet gibi görüyordu ondan sonra. Aynı Hakan Fidan da MİT tarihinde MİT müsteşarları ya 2 yıl ya 3 yıl, en fazla 4 yıl müsteşarlık yaparlar. Adam yaptı 10 yıldan fazla, kendisi devlet gibi görüyor. Geçen gün öyle bir konuşması var ki sanki devlet konuşuyor karşında. Öyle bir havaya girmiş yani. Dolayısıyla bu time limit önemli. Erken seçim sorusu yine gelmiş. Dediğim gibi Erdoğan kaybedeceği bir erken seçime girmez. Evet. Arkadaşlar, yani çok uzun bir yayın oldu. Sorularınız da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Sizi de çok sıkmayayım. Yayın da çok patinaj yapmasın. Bugünler biraz sıcak günler olduğu için peş peşe yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Yarın akşam da bir yayın yapacağım. Dediğim gibi bu sıcaklıkta herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Halk çıktı, oyuna sahip çıktı. Muhalefet bir blok olarak temel haklar konusunda Van Belediye Başkanı'nın arkasında durdu. Gazeteciler de görevlerini yaptılar, eleştiri görevlerini yaptılar. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Bugünlerde biraz sıcak, hemen her gün yayın olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yine hafta sonları, pazar günleri, perşembe günleri falan videoda dosyalarımı da yayınlamaya devam edeceğim. Ama canlı yayınları da bu sıcak günler nedeniyle biraz sıklaştıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.